Ayrım 14.
Bu ortamda çocuk, kendisi için gerekli olan sevgi, sevecenlik ve güveni bulabilmelidir. Suçlu olmayanların anne ve babaları tarafından eşit düzeyde sevilmelerine karşılık, suçlu çocukların anneleri tarafından daha çok sevildikleri varsayımını ileri süren Andrey, araştırması sonucu suçlu deneklerin %69'unun anneleri tarafından daha çok sevildiklerini saptamıştır. Araştırma bulgularımıza göre ise suçlu deneklerin büyük bir bölümü %65.7 anne ve babalarını eşit düzeyde sevmekte, ancak anneyi sevme oranı %22.3 gerek tüm suçlularda gerekse suçlu alt gruplarının tümünde babayı sevme oranının %9.8 iki katı olmaktadır. Yine suçlu deneklerimizin yarıya yakın bölümü anne ve babaları tarafından sevilmekte, ancak anneleri tarafından sevilen suçlu sayısı babaları tarafından sevilen suçlu sayısına oranla 3 kat fazla olmaktadır. Bozuk aile düzeni ve parçalanmış aile. Normal toplumsal düzene sahip bir aile, suçluluk olgusuna karşı ideal bir sigortaya sahip demektir. Bunun tam tersine, ayrılık, ölüm ve bunun gibi nedenlerle toplumsal işlevini yitiren aile, buna koşut olarak çocuklarına karşı sorumluluğunu da yitirir. Çocuk suçluluğunun kökenine inildiğinde, hiçbir toplumsal koşulun suçlulukta bozuk aile düzeni kadar etkili olamadığı saptanmıştır. Yine de aile koşullarıyla normalden sapan davranış arasındaki ilişkinin yeterince açıklığa kavuşturulduğu söylenemez. Bir aile yapı bakımından tam olduğu zaman yetkindir. İdeal ailenin üyeleri sağlıklı, parasal açıdan rahat, kişisel açıdan doyum sağlamış, eğitilmiş kişilerdir. Örnek bir aile entelektüel açıdan uyanık ve ahlak açısındansa ideal normlara sadık, aile içinde birbirlerine, aile dışında topluma olan sorumluluk duygularının bilincinde olan üyelerden oluşur. İşlev bakımından da normal bir aile, üyelerinin bireysel gereksinmelerini karşılayan bir kurumdur. Bozuk aile düzeninde kısmen geçmişi içine alan ve var olan koşullardan daha karmaşık görünen noktalar dikkat çeker. Bu durumu yıkılmış aile ya da parçalanmış aile olarak belirleyebiliriz. Bu tür aile düzeninde çocuğa bakan anne ya da baba üvey olduğu gibi büyük anne ya da hala olabilir. Bu koşulları hazırlayan etkenler arasında babanın genç yaşta eşinin ölmesi sonucu yalnız kalması nedeniyle mutfak ve ev bakımı için başka birine gereksinim duyması olabilir. Herhangi bir nedenle annenin çocuğunu terk etmesi olayı da ender görülen bir durum değildir. Üvey annenin yerini aldığı öz anneye göre farklı davranışlara sahip olması ve daha az hoşgörü göstermesi doğaldır. Ender hallerde de iyi niyetli bir kimse olabilir ama biz çoğunlukla üvey anneyi çocuğa karşı kıskanç ve düşmanca davranan bir kişi olarak görmekteyiz. Daha önce sunulan Stanley öyküsü bu konuya iyi bir örnektir. Bu tür ortamlardan gelen suçlu çocuklarda baba disiplininden uzaklaşma ya da baba otoritesini hiçe sayma oranının yüksek olduğu görülür. Aynı durum kızlarda da anneden uzaklaşma şeklinde görülür. Kızların bozuk aile düzeninden erkeklere oranla daha çok etkilenip acı çektikleri saptanmıştır. Ayrılma, ölüm gibi etkenler ailenin yapı bakımından tam olmadığını göstermekte ve işlevini gereği gibi yapamayan bu tür ailelerden gelen çocuk birçok olanaktan yoksun bulunmakta, sapan davranışı ve işlediği kusurlar nedeniyle yasa karşısında sorumlu duruma düşmektedir. Araştırmamızda suçlu gençlerin %22'sinin dağılmış ailelerden geldikleri belirlenmiştir. Ayrıca deneklerimizden %47.6'sının anne ve babalarından çeşitli sürelerde ayrı kaldıkları görülmüştür. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 Çocuk Hükümlüler Anketi'nde ana babadan ayrı kalma oranı %19.9 olarak gösterilmiştir. Bu da son yıllarda ana babadan ayrı kalma oranının hızlı bir artış gösterdiğini kanıtlamaktadır. 1985 yılı istatistiklerine göre 1985 yılı içindeki boşanma sayısı 18.571'e ulaşmış bulunmaktadır. Ailede kötü örnekler. Suçluluk öğrenilmiş bir davranış mıdır? Sosyal bilimciler ve eğitimciler suçluluğun öğrenilmiş bir süreç olduğunu kabul etmekte ve suçluluk eğilimlerinin normalden sapmış davranış şekilleri olduğu kadar grup yaşamına bağlı bir sorun olduğunu da kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Kriminoloji alanında en çok bilinen kurumlardan biri de Sutherland'in gruplardaki farklı kişilerin etkileşimi kuramıdır. Bu kurama göre suç, temelde farklı grup ilişkileri ve etkileri sonucu meydana gelir ve tüm olarak öğrenme sürecini içine alır. Grup ilişkileriyle öğrenme süreci üzerinde önemli duran bu kuram, gerek kişilik gerekse çevresel etkenlerin her ikisine de yer verir. Sutherland bu kuramını şu ilkeler üzerine yerleştirmiştir. Suçluluk davranışı öğrenilmiştir. Suçluluk davranışı karşılıklı iletişim süreci, communication process içinde diğer insanlarla olan ilişkiler sonucu öğrenilir. Suçluluk davranışının öğrenilmesi özellikle yakın gruplar içinde gerçekleşir. Suçluluk davranışının öğrenilişi A. bazen çok karmaşık, bazen de çok basit olan suç işleme tekniğini, B. tavırların ve güdülerin belirli yönünü kapsar. Güdülerin çevrileceği belirli yön, hukuki kuralların mutlaka uygulanması gerekli kurallar ya da uygulanması zorunlu olmayan kurallar olarak yorumlanmasından öğrenilir. Bir kişi hukuki kuralları uygulanması zorunlu olmayan kurallar olarak yorumlayanlarla fazla, bunları mutlaka uyulması gerekli kurallar olarak yorumlayanlarla az ilişkide bulunduğu zaman suç işler. Suçluluk davranışının ilk çocukluk dönemlerinde geliştiğine ve yaşam boyu devam ettiğine işaret eden Sutherland'e göre, birey toplum ilişkilerinde bireyin herhangi bir andaki eğilim ya da engellemeleri, inhibition, önceki geniş yaşam tarihçesinin birer ürünü olduğuna göre, suçluluğun nedenlerini de kişinin derinliklerinde, onun ilk yaşam deneyimlerinde aramak gerekir. Sutherland'e göre kişilik özellikleri bireyi farklı ilişki yapılarına yönelten çeşitli etkenlerden biridir. Bu nedenle suçlulukla yakın ilişkisi vardır. Birey, ilişki kuracağı insanları seçer ve davranış normlarını onlara uydurur. Bu kuramın ışığında bulgularımızı değerlendirdiğimizde, sonuçlarımızın Sutherland'in kuramını destekler nitelikte olduğu görülür. Suçlu deneklerimizin %54 gibi büyük bir bölümünün ailesinde hüküm giymiş suçluya rastlanmış, bu konuda en yüksek oranın %56.4 şahsa ilişkin suçlu grubuna ait olduğu, bunu mala ilişkin suçlularla %55.1, cinsel suçluların %51.1 izledikleri saptanmıştır. Özellikle ergenlik döneminde gencin kendisini özdeşleştireceği bir bireye gereksinimi olduğuna, genellikle baba, amca ya da dayı gibi aile içinden bir yetişkinin bozuk bir kişilik yapısına sahip olması durumunda bu kötü davranış örneğinin gence yansıması olasılığının bulunduğuna değinmiştik. Öte yandan arkadaş çevresindeki kötü örneklerinde aile çevresi kadar olmamakla birlikte çocuğu ya da genci etkilemesi olasıdır. Denek grubunun arkadaş çevresinde işlenen suç oranı %16 olarak bulunmuştur. Mala ilişkin suçlu grup deneklerinin arkadaş çevrelerinde işlenen suç yüzdesinin %37 belirgin bir biçimde yüksek olması dikkat çekmektedir. Öteki gruplardaki yüzdelerse cinsel suçlularda %12 ve şahsa ilişkin suçlularda %11'dir. Anne ve babanın iyi ve kötü özelliklerinin çocuğun karakterini oluşturacak ham maddeler olduğunu belirten Profesör Doktor Şem'in, suçlu ya da alkolik anne ve babanın çocuğun seçeceği örnekler olmaları açısından son derece zararlı olduğunu ileri sürmekle savımızı doğrulamaktadır. Ferguson, Glasgow'da yaptığı araştırma sonucuna dayanarak, babaları suçlu olan çocukların %24, diğer çocuklara oranla %12, iki kat daha fazla suç işlediklerini ileri sürmüştür. Aynı araştırıcı, ağabeyleri suçlu olan çocukların %33, diğer çocuklara oranla %10, üç misli fazla suçlu olduklarını saptamıştır. Glucklar, suçlu grup çocukların 2/3'ünün babalarının da suçlu olmalarına karşılık, suçlu olmayan gruba ait çocukların babalarında bu oranın 1/3 olduğunu bulmuşlardır. McCord, yaptığı çalışma sonucu aynı doğrultuda bulgular elde etmiştir. Bu araştırma sonuçları ile bizim elde ettiğimiz sonuçlar arasında bir tutarlılık görülmektedir. Ailenin öğrenim durumu. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ülkemizde okuryazarlık oranının giderek arttığı görülür. 1935 yılında toplam nüfusun %18.7'si olan okuryazar oranı 1945'te %48.7'ye, 1970'te ise %54.6'ya ulaşmış bulunmaktadır. Ne var ki gelişmiş toplumlarda nüfusun %100'e yakınının okuryazar olduğu bir çağda nüfusumuzun hala yarıya yakını okuryazar değilse ulaşılan düzey hiç de övünülecek bir durumda değildir. Çocukların eğitiminde birincil rolü olan kadınların durumunun daha da geri olduğu görülür. Çünkü her 100 kadından ortalama 67'si okuryazar değildir. Bu oran ekonomik bakımdan geri bölgelerimizde bazı illerde %90'ı aşmaktadır. 1970 verilerine göre her 100 erkekten 28'i okuma yazma bilmemektedir. Son çeyrek yüzyıl içinde çocuk psikolojisine ilişkin araştırmalarda çocuk yaşamının başlangıcındaki anne-baba eğitiminin etkisi ve gelecekteki ruh sağlığı açısından taşıdığı hayati önem vurgulanmaktadır. Çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları aile yuvalarında genellikle töre, görenek ve gelenekler doğrultusunda alışılagelmiş yöntemler ve sezgiye dayanılarak el yordamıyla eğitildikleri açıktır. Okuma yazma bile bilmeyen anne babanın çocuğunu tanımak için hiçbir bilimsel aydınlanma olanağı yoktur. Kaldı ki dünyanın en zor sanatı olan çocuk eğitiminde çoğu kez pedagoglar, uzmanlar, eğitilmiş anne babalar bile yetersizliğe düşmektedirler. Gelişmiş ülkelerde çocuk eğitimi, örgün eğitimin yanı sıra bir devlet politikası olarak ele alınmakta, ana babalar kitle iletişim araçlarıyla, konferanslarla, danışma büroları yoluyla eğitilmektedir. Şimdilerde bizde de özellikle radyo programlarında, çeşitli basın organlarında bu konuya önem verilmeye başlanması sevindirici bir gelişmedir. 3 ilimizde Bursa, İstanbul ve Ankara ana baba okulu açılmıştır ki bu da örnek ama yetersiz bir girişim olarak anılabilir. Suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk vardır derken, yakın çevre koşulları içinde aileye verilen önem nedenli vurgulansa azdır. Artık her çağdaş ana baba, sorunlu çocuğunun karşısında öz eleştiri yapmaktan, kendini yargılamaktan uzak kalamamaktadır. Sık sık kendine sormaktadır. Nerede hata yaptım? Çocuğumun davranışında benim hata payım nedir diye. Eğitilmiş olmak, anne babaya hiç değilse kendi davranışlarını eleştirme ve denetleme olanağını vermektedir. Artık senin için saçımı süpürge yaptım diyen annelere, senin için çalıştım didindim, seni aç çıplak koymadım diyen babalara daha az rastlanmaktadır. Araştırmamızda suçlu çocukların ailelerinin sorunlarından birinin eğitimsizlik olduğunu gördük. Deneklerimizin annelerinin %76.6'sının, babalarının da %40.7'sinin okuma yazma bilmediği saptanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 Çocuk Yükümlüler Anketi de annelerden %73.7'sinin, babalardan %39'unun okuma yazma bilmediğini göstermekle bulgularımızı doğrulamaktadır. Bu bulgular bize suçlu deneklerimizin anne ve babalarının öğrenim durumlarının ülkemiz standartlarının altında olduğunu göstermektedir. İlköğrenim gören babaların çoğunluğunun şahsa ilişkin suçlu grubuna rastladığı, gerek anne gerekse babanın öğrenim düzeyinin mala ilişkin suçlular grubunda öteki suç gruplarına oranla yüksek olduğu görülür. Ailenin yapısı. Bilindiği gibi ailenin biçimi ve yapısı toplumdan topluma değişebilmekte, aynı toplum içinde de giderek değişimlere uğrayabilmektedir. Ailenin sosyal yapısı incelendiğinde 4 temel aile biçimi dikkatimizi çeker. 1. Çekirdek aile. Karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşan ev halkı. 2. Ataerkil geniş aile. Aile başkanı ve karısıyla evli oğulları, gelinleri ya da evli oğul ve diğer bekar çocukları veya tek bir evli oğul, gelin ve torunların birlikte oturmaları. 3. Geçici geniş aile. Aile başkanının kendi ana babası ya da bunlardan biri, bekar kardeşleri, karısının bu tür yakınları ya da her ikisinin diğer akrabalarının bulunması. Bu tür akrabalardan birkaçı bir arada bulunabileceği gibi yalnız biri de olabilir. 4. Parçalanmış aile. Ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi nedenlerle karı ya da kocanın birinin ya da her ikisinin bulunmadığı aile. Dul anne ve evlenmemiş çocukları ya da büyük anne ve evlenmemiş torunlarının birlikte oturması. Tarım toplumundan modern sanayi toplumuna geçiş süreci, geleneksel tüm kurumlar gibi aile yapısını da değişikliğe uğratmıştır. Sanayileşmenin hızlanması, kentleşme, ekonomik büyüme, tarımda makineleşme, medeni kanunun kabulüyle kadının ailede ve toplum yaşamında erkeklerle eşit haklara sahip olması, tek asli evliliğin yasal zorunluluk olması, eğitimin yaygınlaşması gibi bir dizi sosyoekonomik gelişme sonucunda ataerkil geniş aileler bölünmüş ve çekirdek aile Türkiye'de egemen aile biçimi olmuştur. Bilindiği gibi tarıma ya da ticarete dayalı mal birliğinin baba otoritesiyle sürdürüldüğü babanın soy zincirinde genişleyen ataerkil ailede genellikle baba akrabaları bir arada yaşarlar. Bugün bu tür aileler kırsal alanda büyük toprak sahipleriyle birlikte, kasaba ve kentlerde ise yine ticaret ve sanayinin oldukça güçlü kesimlerinde varlığını düşük bir oranda korumaktadır. Türkiye'de ailelerin %60'ı çekirdek ailedir. Ataerkil geniş ailelerin oranı %19, geçici geniş ailelerin oranı %13, parçalanmış aile oranı ise %8'dir. Kasaba ve kentlerde geniş aile yaşamı bir büyük evde yaşamaktan çok apartman dairelerinde aynı apartmanda aynı çatı altında yaşamaya dönüşmüştür. Mal birliği ya da ortaklığı ve geleneksel kültürel yapı korunurken evleri ayırma eğilimi ağır basmakta, ataerkil otoriteden belli ölçüde bağımsız çekirdek aileler ortaya çıkmaktadır. Kasaba ve kente yerleşen ilk kuşaklardaki bu geçiş biçimi, ikinci, üçüncü kuşaklarda daha bağımsız çekirdek aileler haline gelmektedir. Ailenin genç kuşakları öğrenim görmekte, meslek sahibi olmakta ve evlenince babadan oldukça bağımsız ekonomik ve sosyal bir birim haline gelmektedirler. Bir yandan da yaşanılan ekonomik süreç babanın maddi gücünü azaltmakta ve çocuklar üzerindeki otoritesini düşürmektedir. Medeni kanunun getirdiği ailenin mal varlığının eş ve çocuklar arasında miras yoluyla bölünmesi de geniş ailenin dağılmasında önemli bir etken olmaktadır. 3 ilde ele alınan suçlu deneklerimizden %67.2'sinin aile yapısının anne baba çocuktan oluşan çekirdek aile, %22'sinin parçalanmış ya da eksik aile, %10.8'inin ise geniş aile olduğu görülür. Suçlularımızdan elde edilmiş parçalanmış ya da eksik aile yüzdesi, diğer ülkelerdeki yüzdelere oranla düşük olmakla birlikte Türkiye ortalamasının %8, 3 kat üstünde olması nedeniyle dikkatimizi çekmektedir. GLAG'lar 500 suçlu ve 500 suçlu olmayan grup üzerinde yaptıkları karşılaştırmalı çalışmada suçlu grubun %60'ının, buna karşılık suçlu olmayan grubun %34'ünün parçalanmış aileden geldiklerini bulmuşlardır. Ayrıca aynı çalışma içinde yaşamlarının ilk 5 yılında anne ve babadan ayrı kalma oranı suçlu grupta %56, suçlu olmayan grupta da %47 şeklinde bulunmuştur. Doktor S. Timur, Türkiye'deki evliliklerin %35'inin medeni nikah, %49'unun hem medeni hem imam nikahı, %15'inin de yalnız imam nikahıyla kurulmuş olduğunu belirtir. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 Çocuk Hükümlüler Anketi'nde suçlu çocukların anne ve babalarının evliliklerinde imam nikahının %9.6 olarak belirlenmesine karşın suçlu deneklerimizin anne ve babalarının evliliklerinin %24.3 oranında imam nikahıyla kurulmuş olması suçlularımızın aile yapıları hakkında dikkatimizi çeken bir başka noktadır. Aynı istatistiksel veriler bize son 4 yıl içinde suçlu çocuk ailelerinde yasa dışı evliliklerin hızlı bir artış gösterdiğini de belirlemektedir. Yapılan inceleme sonucu ailenin sosyal yapısının patriyarkal tipte olduğu dikkatimizi çeker. Deneklerimizin %88.8'inin ailesinde baba egemenliğinin görüldüğü, %85.5 oranında da babanın sert ve otoriter olduğu görülmüştür. Deney alt grupları arasında baba egemenliğine en çok rastlanan deneklerin mala ilişkin suçlular grubundan geldiği %94.7 anlaşılmıştır. Bu grubu şahsa ilişkin suçlularda %91.3, cinsel suçlular %84.4 izlemektedir. Ailenin sosyoekonomik durumu. Hiç kuşkusuz ailenin sosyoekonomik koşulları aile hayatının ruh sağlığını etkilediği gibi çocuğun kişiliğini de etkiler. Arzularının doyum bulamamasının yanında yoksulluk nedeniyle sürekli olarak açlık ve soğuğa maruz kalan çocuklarda endişe görülür. Bu da kişilik yapısında derin izler bırakabilir ve çocuğun kendini güven içinde hissetmemesi gibi kötü bir sonuç verir. Çocuğun ilişki içinde bulunduğu arkadaş çevresiyle arasında mali açıdan büyük farklar varsa, çocukta aşağılık duygusu gelişebilir. Bu duygu, özellikle gençlik çağında en şiddetli derecesini bulur. Çünkü çocuk, bu yaşta akranlarına kendini beğendirmek ve toplumsal yaşama katılmak ister. İyi bir giysiye sahip olmak, güzel bir evde oturmak ve bunun gibi. Elverişli olmayan ev koşullarında yetişen hastalarda güvensizlik ve dengesizlik %75, normallerde ise %50 oranındadır. Şemin 1979. Suçlu çocuğun ev koşullarının ilki ve en belirgin olanı ailenin parasal durumudur. İstatistiksel veriler çocuk suçluluğuyla yoksulluk ve onun getirdiği koşullar arasında dikkate değer bir ilişkinin bulunduğunu ve bu ilişkinin de önemli sayılacak ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Çeşitli yollarla ortaya çıkan ekonomik zorluklar suçluluğun artmasında ve onu teşvik etmekte rol oynayabilir. Bunlardan en önemlisi yarı açlık durumudur. Açlık bir uyarımdır ve onu izleyen suçta yemek üzere yiyecek çalmak, yiyecek almak üzere para çalmak gibi olaylarda görüldüğü üzere hırsızlıktır.